Ayrım 32. Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 345. Yelpazedeki eksiklik. Kurucu meclis hazırlıklarının haberleri gazetelere yansıdıkça bu konuyla ilgili çevrelerdeki hareketlenme artıyordu. Belli ki Feyzioğlu ve arkadaşlarının hazırladığı taslak Milli Birlik Komitesince yasalaştırılıp yürürlüğe girerse kurucu meclise gerek illerden gerek meslek kuruluşlarından adaylık talepleri hiç de az olmayacaktı. Tabii o konuda akla takılan sorular da az değildi. Bunlardan biri siyasi partilerin kurucu meclisteki temsil yelpazesinin eksikliğiyle ilgiliydi. Temsilciler Meclisi'nde eski siyasi partilerden ikisi CHP ile CKMP resmen de temsil edilecekti. O partiler oraya kendi temsilcilerini seçerek göndereceklerdi. Ayrıca illerden ve meslek kuruluşlarından seçilecek üyelerin büyük bir kısmının da o partilerin yandaşları olması ihtimali vardı. Buna karşılık eski mecliste en çok milletvekili bulunduran Demokrat Parti'nin resmen temsil edilmesi mümkün olmayacaktı. Çünkü Demokrat Parti 27 Mayıs 1960'tan bir ay sonra Ankara'da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan bir dava sonunda kapatılmıştı. Bu davanın hikayesi Profesör Rıfkı Salim Burçak'ın kitaplarında vardır. Buna göre davayı açan Mustafa Geygel adında bir Demokrat Parti üyesiydi. Avukatı Ankara Barosu avukatlarından önce DP'li iken sonra Hürriyet Partisi'ne daha sonra da CHP'ye geçen Cemal Özbey'di. Davanın gerekçesi Demokrat Parti'nin son büyük kongresinin zamanında yapılmadığı, bunun cemiyetler kanununa göre kapatılma nedeni oluşturduğuydu. O gerekçe Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Demokrat Parti 1953-54 yıllarında Millet Partisi'nin başına gelenlere benzer bir sürecin sonunda cemiyetler kanununa aykırı davranmış olduğu bildirilerek kapatılmıştı. Not: O gerekçe Demokrat Parti'nin 1955 yılındaki 4. Büyük Kongresi'nde delegelerden Piraye Bigat Cerrahoğlu tarafından parti yöneticilerine kanundaki koşullara uyun yoksa ciddi sorunlarla karşılaşırız anlamında bir uyarı olarak ileri sürülmüştü. Ama o uyarı o zamanki DP yöneticilerinin tepkisine neden olmuştu. Bakınız be ihtilal. Bu durumda kurucu meclise 27 Mayıs öncesindeki meclisin iki muhalefet partisi temsil edilecekti. Ama o zamana kadarki çoğunluk partisi olan Demokrat Parti temsilcisiz kalacaktı. Hazırlanacak olan anayasa taslağı üzerinde o partinin görüşleri ifade edilemeyecekti. Kurucu meclisin kuruluş yasasını hazırlayanlar da bunun sakıncasını görüyorlardı. Ama o sakıncanın giderilmesi için bir çözüm yolu bulmak da kolay değildi. 27 Mayıs öncesindeki mecliste bulunan Demokrat Partililerin büyük çoğunluğu Yassıada davalarının sanığıydı. Yassıada'da tutuklu olarak yargılanmaları devam ediyordu. Aranan çareler. Kurucu meclisin kuruluş yasasının taslağını hazırlayan ekibin başındaki Turan Feyzioğlu, taslağı devlet başkanı ve MGK başkanı Cemal Gürsel'e sunarken bu durumu ona da anlatmıştı. Gürsel ve arkadaşları bu eksikliğin sakıncalarını kabul ediyorlardı. Bunun giderilmesi için çare olarak şunları düşünüyorlardı. 1. Kurucu meclisin açılmasından sonra Demokrat Parti'nin görüşlerini temsil edecek yeni partilerin kurulması fiilen mümkün olacaktı. Zaten bunun işaretleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Emekliye ayrılan son Genelkurmay Başkanı Ragıp Gümüşbala'nın o yolda bir hazırlığı olduğu biliniyordu. O parti kısa bir zaman sonra kurulacak, adı Adalet Partisi olacaktı. Bir de daha önce Demokrat Partili olup da ihtilalden önceki yıllarda ayrılmış olan politikacıların ayrı bir parti kurmak istediği biliniyordu. O da daha sonra Yeni Türkiye Partisi adıyla Ekrem Alican başkanlığında kurulacaktı. Gerçi o yeni partilerin temsilciler meclisine temsilci seçip göndermeleri zaman açısından artık mümkün değildi. Ama seçilen temsilciler arasından o yeni partilere katılımlar olabilirdi. O katılanlar yeni partilerin yönetiminde görev alabilirdi. Milli Birlik Komitesi bunu teşvik edecekti. 2. Temsilciler Meclisi üyelerinin çoğu iller ve sivil kuruluşlar tarafından seçilecekti. Ama bir de devlet başkanı ile Milli Birlik Komitesi'nin kontenjanlarından belirlenecek üyeler vardı. Ayrıca hükümet üyeleri de meclisin doğal üyeleri olacaktı. Onlar arasında da Demokrat Parti çizgisine yakın olanların bulunması sağlanabilirdi. 3. Bu iki önleme ek olarak bir de şu belirtiliyordu. Meclise doğrudan üye gönderecek olan iki partiden Osman Bölükbaşı'nın başkanlığındaki CKMP zaten ideolojik olarak Demokrat Parti'ye yakın bir partiydi. Demokrat Parti'ye karşıt hale gelmesinin nedeni Demokrat Parti'nin ekonomik veya sosyal programı ile ilgili değildi. Demokrat Parti'nin siyasal özgürlükleri kısmasının anayasaya aykırı kanunlar çıkarmasının sonucuydu. 27 Mayıs müdahalesinden sonra artık özgürlükleri kısan, anayasaya aykırı olan kanunlar çıkarılamayacağına göre Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin Demokrat Parti ile karşıtlığının devam etmesine zaten bir neden kalmıyordu. Bölükbaşı ve arkadaşlarının izleyeceği politikalarda artık doğal olarak eski partilerinin muhafazakar çizgisine yakın olacaktı. Gürsel ve arkadaşları bu üç faktörün etkisiyle kurucu meclisteki siyasal yelpazenin Demokrat Partisiz kalmasından doğacak sakıncaların azalabileceğini hesap ediyorlardı. Bu hesabın yeterli olmadığı daha sonra anlaşılacaktı. Ben de onun örneklerine yeri geldikçe değineceğim. Şimdi önce kurucu meclis taslağının uygulamaya geçişini görelim. Ve temsilcilerin seçimi. Profesör Turan Feyzioğlu ve arkadaşlarının hazırladığı taslağın Milli Birlik Komitesi'ne kanun tasarısı haline gelip yasalaşması uzun sürmedi. Tasarı bazı değişikliklerle son şeklini aldı. Kurucu meclisin göreve başlayışına kadar yasama organı olma yetkisini tek başına sürdüren Milli Birlik Komitesi'nin 13 Aralık günkü toplantısında kurucu meclis teşkili hakkındaki kanun adıyla kabul edildi. Onun hemen arkasından onu tamamlayan Temsilciler Meclisi'nin seçim kanunu görüşüldü. O da kabul edildi. İki tasarı 157 ve 158 sayılı kanunlar olarak yürürlüğe girdi. O iki kanuna göre kurucu meclisin birinci meclisi durumundaki Temsilciler Meclisi'nin seçimlerinin derhal yapılması gerekiyordu. Çünkü kurucu meclisin açılış gününün 6 Ocak Cuma günü olacağı kuruluş kanununa da geçirilmiş ve kamuoyuna ilan edilmişti. 6 Ocak gününe de artık sadece 3 hafta kalmıştı. Yapılacak seçimlerle ilgili kuralların ise birçok ayrıntısı vardı. Bunların uygulanmasının 3 haftaya sığdırılmaları çok zordu. Ama başka çare yoktu. Sığdırılacaklardı. İlçelerden ile, ilden Ankara'ya. İl temsilcilerinin seçimi için önce her ilin her ilçesinde ilçe delege seçim kurulları oluşturulacaktı. Kurul başkanı ilçenin en yüksek dereceli hakimi olacaktı. İlçede adli teşkilat yoksa o görev o yerin bağlı bulunduğu ilin ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içindeki en yüksek dereceli hakimi tarafından yerine getirilecekti. O hakimin kim olduğu Adalet Bakanlığı tarafından saptanacaktı. İlçedeki seçim kurulu başkanlığını o hakim üstlenecekti. Seçim kurulunun üyelerini tespit edecekti ve onları 48 saat öncesinden her birine haber vererek bir seçim günü belirleyip sandık başına davet edecekti. İlçe seçim kurulunun da kimlerden oluşacağı ayrıntılı bir listeyle belirtilmişti. Bunu da buraya alalım. A. O ilçeye bağlı her köyün derneği tarafından seçilecek üyeler. B. İlçe veya bucak merkezindeki muhtarlar, ilkokul baş öğretmenleri, varsa orta dereceli okulların müdürleri. C. İlçedeki tüm meslek kuruluşlarının yönetim kurullarının başkanları. Meslek kuruluşları denilirken bunlar teker teker sayılmıştı. Baro, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Borsa, Tabip Odası, Mimar Odası, İşçi Sendikaları, Esnaf Dernekleri, Şoför Dernekleri, Öğretmen Teşekkülleri, Gazeteciler Cemiyetleri ve Sendikaları, Esnaf Kefalet Kooperatifleri, Eczacı Dernekleri veya Birlikleri ve benzerileri. D. İlçedeki mevcut siyasi partilerin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri. Bütün bu sayılan kişiler ilçe seçim kurulu başkanının çağrısıyla belirli günde toplanacaklardı. İlçenin bağlı olduğu ile gidip il seçim kurulunu oluşturacak delegeleri seçeceklerdi. O delegeler il seçim kurulunun başkanlığını yapacak olan hakimin çağrısı üzerine belirli bir gün ve saatte il merkezinde hazır bulunacaklardı. İl temsilcilerinin seçimini yapacaklardı. İllerde yapılacak seçimdeki seçim kurullarının oluşumu ve işlevi böyleydi. Barolar, sendikalar, dernekler. Bir de çoğu yurt çapında veya bölgesel olarak faaliyet gösteren büyük kuruluşların temsilcilerinin seçimleri vardı. Baroların, esnaf kuruluşlarının, işçi sendikalarının, gazeteciler teşekküllerinin, üniversitelerin, öğretmen derneklerinin, eski muharipler birliğinin, ziraat odalarının, yargı kuruluşlarının ve benzeri meslek örgütlerinin, örgüt temsilcilerinin seçimleri. O seçimler içinde gene hakim kontrolü ve teminatı altında seçim kurulları ve kuralları oluşturulmuştu. İki siyasi partiden CHP ve CKMP'den temsilcileri belirleyecek seçim kurulları ise partilerin yetkili merkez organlarının üyeleriyle her ilden seçilecek birer delegenin kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla kurulacaktı. 13 Aralık 1960 günü bu kanunların yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte o çok ayrıntılı seçim usullerinin uygulanması faaliyeti tüm ülkede yoğun bir şekilde başladı. Yaş 25'e inince, tabii burada kendimden de bahsetmem gerekecek çünkü o seçimin adaylarından biri de ben olacaktım. O sürecin nasıl başladığını anlatayım. Kurucu mecliste meslek örgütlerinin de temsil edileceği ve bunlar arasında Ankara'daki gazeteciler kuruluşlarının da bulunacağı anlaşılınca tabii konu bizim gazeteciler cemiyetinin de konusu olmuştu. Ben cemiyetin başkanıydım. Ayrıca Ankara Gazeteciler Sendikası'nın bir önceki başkanıydım. Adaylık için akla gelenlerden biri olmam doğaldı. Bir de o sırada cemiyetin genel sekreteri olan Oktay Ekşi vardı. O da hem gazetecilik mesleğinde hem meslek kuruluşları içinde aktif bir arkadaşımızdı. Cemiyet kulislerinde aday olarak onun da adı geçiyordu. Biz ikimiz kurucu meclis kanunuyla ilgili çalışmaların başlangıcında bunu hiç düşünmemiştik. Çünkü o konuyla ilgili gazetelere yansıyan ilk haberlere göre o meclise seçilmenin asgari yaşı eski meclislerdeki gibi 30 olacaktı. O 1960 yılında ise ben 28 yaşındaydım. Oktay da, o benden de gençti, 1934 doğumluydu, 26 yaşındaydı. O yüzden kanun tasarısının hazırlanması aşamasında aday adayı olarak sadece yaşları 30'u aşmış arkadaşlarımızın adaylığından söz ediliyordu. Onlardan biri milliyetin o zamanki Ankara temsilcisi İlhami Soysal'dı. 1928 doğumluydu, 32 yaşındaydı. Yaşı da müsaitti, seçmen tabanı da. Ben de dahil çoğumuz onu aday olmaya teşvik ediyorduk. O da o konudaki sorulara evet aday olabilirim diye cevap vermeye başlamıştı. Sonra ne olduysa oldu, yasa tasarısı resmi gazetede yayımlanmak üzere son şeklini alırken o kural değişti. Gençlerin siyasete katılması teşvik edilmesi gerekçesiyle seçilme yaşı 25'e indirildi. Oktay Ekşi gibi benim de önümüz açıldı. Adımız aday adayları arasında geçmeye başladı. Oktay gibi ben de soranlara evet aday olabilirim demeye başladım. Tabii daha önceki kitaplarda anlatmıştım. Gerek üniversitedeki talebe cemiyeti, gerek CHP'deki Ocak Başkanlığı seçimlerinden deneyimlerim vardı. O deneyimlerimin etkisiyle aday olabilirim sözünün arkasına bazı şartlı cümleler eklemeyi ihmal etmedim. Elbette bu benim isteğime değil, seçmen arkadaşlarımızın takdirine bağlıdır. Eğer beni münasip görür de desteklerlerse, kendilerini temsil etme görevini bana vermek isterlerse, kararımı ancak o zaman verebilirim gibi sözler söyledim. Ancak biz bu açıklamaları yaparken birdenbire bir hızlanma oldu. Aday adaylarının sayısı artmaya başladı. Temsilciler Meclisi'ne Ankara'dan seçilecek üye sayısı 3'tü. Aday adayları 10'u aştı. Biz ilk 3 aday adayı olarak bir araya geldik. Bir arada hareket etmeye karar verdik. Yeni aday adayları arasında da değerli arkadaşlarımız vardı ama biz de mesleki açıdan yeteri kadar deneyimli ve donanımlı olduğumuza inanıyorduk. Meslek kıdemlerimiz 10 yıla yaklaşmıştı. O süre içinde sendikaların ve cemiyetin faaliyetinde de önemli görevler üstlenmiştik. Ayrıca 27 Mayıs'tan önceki basına baskı döneminde o baskıya direnme mücadelesine aktif olarak katılanlardandık. yeni anayasaya basın özgürlüğünü güvence altına alacak hükümlerin girmesine isabetli ve etkili katkılar yapabilecek durumdaydık. Tabii bunlar bizim kendi değerlendirmemizde. Delege olarak oy kullanacak arkadaşlarımızın bir kısmının görüşleri başkaydı. O işi öteki aday adaylarının bizden daha iyi yapacaklarını düşünüyorlardı. Aday adayı olarak görmek istedikleri arkadaşlarımız cemiyetin bizden daha kıdemli üyeleriydi. Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi Ecvet Güres'in ile Yeni İstanbul'un Ankara temsilcisi Mehmet Kemal'in adaylığını istiyorlardı. Aday gösterilmesi istenen isimler arasında politikada görev almış olanlar da vardı. Bazı arkadaşlarımız adaylığa onları davet etmek istiyorlardı. Önerdikleri isimlerden ikisi benim gazetecilikteki eski patronlarımdı. Biri Ulus Gazetesi'nin 1950'li yıllarının başındaki siyasi yönetmeni Nihat Erim'di. Öteki aynı dönemde yazı işleri müdürlüğünü yaptığım pazar postasının sahibi Cemil Sait Barlas'tı. Bu tabii benim için çok tatsız bir durumdu. İkisi de hem benden yaşça hayli büyük hem de saygı duyduğum değerli insanlardı. Bir seçim yarışmasında delegelerin önüne çıkıp onları seçmeyin, beni seçin demem kolay değildi. Üstelik o arada başka bir gelişme oldu. Bazı arkadaşlar o iki aday adayının üstüne iki isim daha ortaya attı ki o tatsız durumun üstüne tuz biber ekilmiş gibi oldu. O aday adaylarından biri Bülent Ecevit'ti. Gazetecilikte de siyasette de yakın arkadaşım. Ulus, Yeni Ulus ve Halkçı'da birlikte çalışmıştık. CHP'nin gençlik kollarının kurucu genel merkez kurulunun üyesi olmuştuk. Ecevit o son dönemde milletvekiliydi. 27 Mayıs'tan sonra da Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kuruluna birlikte seçilmiştik. Kurucu meclis için onunla seçim yarışması yapmak da tatsız bir işti. Gazeteciler Cemiyeti'nde bizim adaylığımıza karşı olan arkadaşlarımız karşımıza böyle bir tablo çıkarmak istiyorlardı. Biz üç aday aramızda bir durum değerlendirmesi yaptık, şu karara vardık. Her şeye rağmen adaylığımızı koyacaktık. Önerilen öteki adaylar muhakkak ki çok değerli insanlardı ama biz de artık attığımız adımı geri alamazdık. Bizi destekleyenler bundan memnun oldular. Karşımızdaki grubun önerilerini yanlış buluyorlardı. Hatta onların gösterdikleri adaylara bakarak bunu bizim gibi gençlere karşı bizim kadar genç olmayanları öne sürme mücadelesi diye yorumlamışlardı. Böylece bizim adaylıkta kalmamız bir çeşit nesil yarışması hatta nesil savunması haline geliyordu. Ama tabii bunda aday olmaları önerilen isimlerin rolü olmadığı belliydi. Bir kısmının o önerilerden haberlerinin bile olmadığı anlaşılıyordu. Nitekim bazıları adaylıklarının konulmak istendiğini öğrenince bu isteğin kendilerinden gelmediğini açıkladılar. Adları geçen eski gazeteci siyasetçilerin zaten kurucu meclise seçilmek için başka olanakları da vardı. Ya mensubu oldukları partilerin genel merkez kurulları ya da daha önce milletvekili seçildikleri illerdeki seçim kurulları tarafından seçilebilirlerdi. Bazıları o yolları tercih ettiler. Bu anlattığım gelişmeler olurken benim Öncü gazetesindeki yeni durumum yani genel yayın müdürlüğüne ek olarak bir de gazete sahipliği sıfatını taşımam üzerimdeki iş yükünü hayli arttırmıştı. Öncü'deki durum. 13 Kasım'daki darbe içindeki darbenin gerçekleştiği gün olup biteni anlatmıştım. Ben artık Ankara'nın o sıradaki en çok satan gazetesinin yani Öncü'nün sadece genel yayın müdürü değildim. Aynı zamanda gazetenin iki imtiyaz sahibinden biriydim. Ben Altan Öymen ve öteki sahip Nilüfer Yalçın gazetenin yayınlarından sorumlu olduğumuz gibi aynı zamanda mali durumundan da sorumluyduk. 13 Kasım akşamı varılan anlaşmaya göre bizim gazete sahibi olma statümüz geçiciydi. Gazete en kısa zamanda bir şirket tarafından devralınacaktı. O şirket gazetede çalışanların tümünün veya en azından onlardan buna istekli olanların tümünün katılımıyla kurulacaktı ve gazete Türkiye'nin ilk çalışanların gazetesi olacaktı. Ama o şirket henüz kurulmamıştı, onu biz kuracaktık. Tabii bize o formülü verenlerin yani Turan Güneş'in, Aydın Yalçın'ın, Fikret Ekinci'nin katkılarıyla ve buna ek olarak gazetenin önceki sahibi Ziya Tansu'nun da ben bu geçiş döneminde elimden gelen her yardımı yaparım diye yaptığı vaatlerin gerçekleşmesiyle. 13 Kasım akşamı kabul ettiğimiz uzlaşmanın gereği buydu. Ama bu gereğin yerine getirilmesi yolunda henüz ciddi bir adım atılmamıştı. Biz 13 Kasım'da Ankara Valiliği'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki basınla ilgili bölüme gidip Ziya Tansu'nun gazete sahipliğini yeni bir şirketin kuruluşuna kadar bize devrettiğini bildiren beyanının sonuçlarını kabul ettiğimizi bildirmiştik. Ama söz konusu şirketin kurulması gereğini bize o öneriyi yapanlar unutmuş gibiydi. Gerçi o zamandan beri olaylar çok hızlı gelişmişti. Kurucu meclis kanunlarının çıkması ve siyasetin kapılarının açılması, Yalçın'ın da Güneş'in de Ekinci'nin de dikkatini o konuya yöneltmişti. Üçü de siyasetle ilgiliydi. Gazeteyle ilgilenmelerinin bir nedeni de belki oydu. Gazeteyi siyaset açısından önemli görüyorlardı. Bizim ise aklımız gazetecilikteydi. Nasıl yaparız da şu gazetenin tirajını artırırız? Onu bir çalışanların gazetesi yaparız. Aklımıza taktığımız hedef buydu. Biraz hayal gibi de olsa bunun gerçekleşebileceğine inanıyorduk. Gazete sahipliği benim hiç alışık olmadığım bir durumdu. O vakte kadarki gazeteciliğimde yaptığım iş sadece gazetenin yazı işleri bölümüyle ilgiliydi. Çalıştığım gazetelerin ne gelir gider hesaplarıyla ne kar zarar beklentileriyle ilgim olmuştu. Muhabirken yapacağım işleri amirlerim olan istihbarat şefim veya yazı işleri müdürüm belirlerdi. İstihbarat şefi veya yazı işleri müdürlüğünü yaptığım zamanlarda da muhabirlerim veya sayfa sekreterlerinin yapacağı işleri ben belirlerdim. Ama her iki halde de o yaptığım işlerin alanına hesap kitap işleri girmezdi. Patronlardan ve mali işler sorumlularından gelen fazla masraf olmasın uyarılarının tartışılması hariç. 1960'ın o son iki ayında ise her sabah ve her akşam gazetenin mali işleriyle uğraşmaya öncelik vermek zorundaydım. Bu hiç kolay değildi. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 355.